Ayrım 18.
Ayşe bu planı Muhammed'in diğer bazı karılarına da açıklar ve hepsinden aynı şeyleri yapmalarını ister. Böylece plan yürürlüğe girer ve bu kadınlar Muhammed odalarına gelip de kendilerine yaklaştığında "Megafir zamkı mı içtiniz?" diye sorarlar. Hayır yanıtını alıp da "Gelen bu koku nedir?" diye ısrar edince Muhammed bal şerbeti içtiğini itiraf eder. Bunun üzerine o balı eşek arısı Urfut ağacından toplamıştır derler. Urfut ağacının zamkı olan megafir fena koktuğu için Muhammed bundan hoşlanmazmış. Bu itibarla yukarıdaki şekilde konuşulmasını istemezmiş. Ve işte bundan dolayıdır ki bal şerbeti içmekten vazgeçmeyi uygun görmüştür. Nitekim nöbet sırası Hafsa'ya geldiğinde Hafsa'nın bal şerbetinden cenabınıza içireyim mi demesi üzerine hayır bana onun lüzumu yoktur diye yanıt vermiştir. Nitekim Ayşe yukarıdaki rivayetini şu şekilde bitirmiştir. Sevde bana vallahi Resulullah'a biz bal şerbetini haram ettik diyordu. Ben de ona sus dedim ve Hafsa hakkındaki hile ve tedbirimin duyulmasını istemedim. Görülüyor ki Ayşe hile yolu ile de olsa Muhammed'i yola getirmiştir. Her ne kadar şeriatçı zihniyet Ayşe'nin ve diğerlerinin yukarıdaki davranışlarını kadınlık gayret ve kıskançlığı şeklinde yorumlayıp Muhammed'in bal şerbeti içmekten vazgeçmesini, kadınları memnun etmek ve aralarındaki iki hızp halini gidermek ve aile nizamını kurma dileğine bağlarsa da asıl büyük gayretkeşliğin kadınları suçlu ve Muhammed'i suçsuz imiş gibi göstermek olduğunu düşünmez. Maria olayına gelince Muhammed bakımından bu diğerinden daha olumsuz bir davranışı temsil eder. Şöyle ki, evli bulunduğu bir düzineye yakın karılarıyla dolu haremini Muhammed bir de ayrıca cariyelerle doldurmuştu. Bunlar arasında Maria adındaki cariyesine fazlasıyla düşkündü. Onunla cinsi münasebette bulunmaktan çok zevk alırdı. Günlerden bir gün ona karşı kabaran şehvetini önleyememiş olmalıdır ki, o anda Hafsa'nın odasını boş bularak Maria'yı oraya sokmuş ve cinsi münasebete başlamıştır. Muhtemelen işini çabuk bitireceğini ve Hafsa'nın dönüşünden önce odayı terk edeceğini düşünmüş olmasına rağmen evdeki hesap çarşıya uymamış ve aniden Hafsa çıka gelmiştir. Kocasını kendi yatağında ve hem de kendi nöbetinde Maria ile sevişir bulduğu için fena halde üzülmüştür. Tabii Muhammed de bu şekilde yakalanmış olmaktan huzursuzlanmıştır. Fakat onu asıl huzursuz kılan şey Hafsa'nın üzüntüsünden ziyade bu olayın diğer karıları tarafından duyulması ve özellikle Ayşe'nin kulağına gitmesi ihtimali olmuştur. İşte bu önlenmek üzere Hafsa'ya bu gördüklerinden hiç kimseye bahsetmemesini bildirmiş ve güya onu memnun etmek için bir daha Maria ile yatmayacağına dair yemin etmiştir. Söylemeye gerek yoktur ki Hafsa'nın yerindeki her insan hem üzüntü verici ve hem de haysiyet yitirici bu gibi durumlarda derdini biriyle paylaşmak ister. Bundan dolayıdır ki Hafsa kendisine çok yakın bildiği Ayşe'ye içini dökmekten kendini alamaz. Böylece olay Muhammed'in diğer karılarının kulağına ulaşır ve hepsi de Muhammed'e karşı burukluk duyarlar. Bunu hisseden Muhammed Hafsa'yı karşısına alır ve sırrı açıkladığı için onu azarlar. Kadıncağız ona bunu nereden öğrendiğini sorduğunda Muhammed her şeyi Tanrı'dan öğrendiğini söyler ve bu vesileyle Kur'an'a yerleştirdiği ayeti okur. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylenmişti. O bunu peygamberin diğer bir eşine haber verince Allah da durumu peygambere bildirmiş. O da bir kısmını yüzüne vurmuş, bir kısmını yüzüne vurmaktan geri durmuştu. Eşine gizlice söylediği şeyi başkasına nakletmiş olduğunu bildirince eşi bunu sana kim haber verdi demiş. O da bana her şeyi bilen Allah haber verdi demiştir. K66 Tahrim Suresi ayet 3. Fakat Muhammed bununla kalmamış, karılarının hepsine birden darılmış ve yanlarına uğramamayı kararlaştırmış ve şehvet ihtiyacını da cariyeleriyle gidermeyi tasarlamıştır. Ne var ki Maria ile yatmayacağına dair yemin etmiş bulunduğundan her şeyden önce bu yemini bozmak gerektiğini hatırlatmış ve Kur'an'a koyduğu şu ayet ile bunun çaresini bulmuştur. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasak ediyorsun? Allah şüphesiz size yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru kılmıştır. K66 Tahrim Suresi ayet 1-2. İşte buna dayanarak yeminini geri almış ve cariyesi Maria ile cinsel ihtiyacını gidermeye yeniden başlamıştır. Fakat bir ay kadar bu şekilde yaşadıktan sonra sabrı tükenmiş ve karılarına dönme ihtiyacıyla kıvranmaya başlamış ve dönebilmek için çareler aramış ve yine Kur'an'a yerleştirdiği hükümlerle bunu da sağlamıştır. Tahrim suresi ayet 1-2-4. Bunlar arasında hem onları Tanrı ağzıyla azarlayan ve hem de boşama tehditleriyle korkutan hükümler vardır. Konuyu ayrıca ele alacağız, fakat burada anlatmak istediğimiz odur ki, karılarını sır saklamamakla ya da huzursuzluk yaratmakla suçlandıran ve cezalandıran Muhammed, bütün bu durumlara kendi davranışlarıyla sebep olmuştur. Üstelik de bu durumlar dolayısıyla kapıldığı üzüntülerden ve huzursuzluklardan kurtulmak için Tanrı'yı kendisine yardımcıymış gibi tanımlamıştır. Hani sanki Tanrı, sevgili elçisini üzüntü ve endişelerine son verebilmek maksadıyla onun karılarının konuştuklarını gizlice dinlemiş ve yine gizlice gelip her şeyi Muhammed'e haber vermiştir. Anlaşılmayan şey şu ki, bu işi bir ay gecikmeyle yapmıştır. Bu yüzden bir ay boyunca sevgili elçisini yukarıda görüldüğü gibi bir hayli üzüntüye uğratmıştır. İlerideki bölümlerde Muhammed'in buna benzer tutum ve davranışlarla karılarını nasıl birbirine kattığını ve bizzat kendi yarattığı huzursuzluklara rağmen nasıl onları sorumlu kıldığını ve bu yüzden genel olarak kadınları nasıl hilekar, sır tutmaz, küfürbaz vesaire gibi hitaplara muhatap kıldığını kanıtlayıcı örnekleri sıralayacağız. İkinci bölüm. Dünyaya gelmesi istenmeyen, geldikten sonra sömürülen, öldüğünde cehennemlere layık görülen bir yaratık, kadın. Bundan önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, her ne kadar İslam'ın kadını yücelttiği ve kadın haklarını ulaşılmaz noktalara eriştirdiği ve ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda eşitlik getirdiği iddia edilirse de, ne yazık ki bu iddialar gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. Hiç kuşkusuz diğer semavi dinlerde de kadının zavallı durumlara indirildiği, hak ve özgürlükten yoksun edildiği görünmekle beraber, denilebilir ki şeriat dininin bu konularda getirdiği aşırılıklara başka hiçbir sistemde rastlanmaz. Hiçbir toplumda kadın, şeriat dünyasında olduğu ölçüde erkeğin hizmetine ve sömürüsüne terk edilmemiş ve kötülük ve uğursuzluk kıstası yapılmamış. Kara köpek, eşek, domuz, at vesaire gibi yaratıklarla eşkerteye itilmemiştir. Ve kadının bu içler acısı kaderi daha dünyaya gözlerini açtığı andan ölüm döşeğinde kapayacağı ana kadar sürüp gidecek şekilde ayarlanmıştır. Çünkü o kız çocuğu olarak doğduğu an yes ile karşılanan, çocuk yaşlarda eve kapatılan ve sonra bilmediği ve muhtemelen istemediği bir kocaya aktarılan, kocasının hizmetlerini ve şehvetini karşılamaktan ileri bir değere layık kılınmayan ana olarak, gerçek anlamda saygıya muhatap tutulmayan, ömür boyunca ya kocasının ya babasının ya erkek kardeşinin ya da velisinin iradesine bağlı olarak yaşayan ve yaşantılarıyla ilgili her şeyi onlardan birinin aracılığıyla yapmaya mahkum olan, yaşlandığında arzu duyulmayan ve nihayet bu çileli ve çoğu zaman mutsuz yaşamı sona erince 3 günden fazla yas tutulmaya layık kılınmayan ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de cehennemdekilerin çoğunluğunu oluşturan ya da kocasının izniyle cennetlere girse bile orada kocasını cennet hurileriyle sarmaş dolaş bulan ve üstelik Kur'an'ın tarifine göre bu ceylan gözlü ve memeleri yeni sertleşmiş dilberlerle rekabet edecek olanaktan yoksun bırakılan bir yaratıktır. Gerçekten de Müslüman ülkelerde kız çocuk, birazdan göreceğimiz gibi dünyaya gelmesi istenmeyen ve geldiğinde de evlat gözüyle görülmeyen bir biçaredir. Evlat sözcüğünü biz her ne kadar günlük konuşmalarımızda kız ve erkek çocuklar karşılığı olarak kullanmakta isek de bu sözcük özü itibariyle kız çocukları kapsamaz, sadece erkek çocuklar anlamındadır. Zira evlat sözcüğü aslında velet sözcüğünün çoğuludur. Velet ise erkek çocuk demektir. Bu itibarla evladımız ya da evlatlarımız dediğimiz zaman erkek çocuklarımız demiş oluruz. Ne var ki toplum bilinci zamanla bu sözcüğü kız ve erkek çocuklar karşılığı olarak benimsemiştir. İşte aslında evlattan sayılmayan kız çocuk, daha küçücük yaşlardan itibaren ailenin itaatli, terbiyeli, iffetli kızı olarak görünmek, evlenme çağına geldiğinde kime verilirse ona gitmek çaresizliğindedir. Kocasını kendi seçmediği gibi evlilik sözleşmesinde kendi yapamaz. Bunu onun adına velisi kim ise o yapar. Genellikle baba ya da erkek kardeşlerdir. Mehrinin ne olacağını kendisi değil velisi saptar. Evlenme akdi onun bakımından kocasının hizmetlerini görmek, şehvetini gidermek ve onu cennetteki hurilere hazır etmek ve çocuk doğurup yetiştirmek demektir. Çocuklar hukuken ona değil kocasına ait olup, boşanma halinde kendisine değil kocaya ya da kocasının yakınlarına verilir. Evlilik boyunca kaderi kocasının iki dudağı arasından çıkacak birkaç söze bağlıdır. Zira boşama hakkı ona tanınmamıştır, kocaya tanınmıştır. Ve koca bu hakkı hiçbir şart ve kayıta bağlı olmaksızın dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Bütün bunlar bir yana, fakat İslam'a göre kadın bir de aklen ve dinen dun, eksik yaratık olarak damgalanmış, mirasta erkeğin payının yarısına ve tanıklığı erkeğin tanıklığının yarı değerine layık sayılmıştır. Her ne kadar kadına hak ve özgürlük tanır görünen bazı hükümler var ise de, bu hükümlerin aldatıcı ve hatta kadını daha da acınacak durumlara sokucu olmaktan ileri bir değeri bulunmadığı ilerideki sayfalarda sergilenecektir. 1. Doğuştan evliliğe bir talihsizlikten bir diğerine. A. Dünyaya gelmesi musibet sayılan bir varlık, kız çocuk. Erkek çocuğunun dünyaya gelişini mutluluk ve kız çocuğununkini ise musibet imiş gibi göstermek, İslam'ın kökleştirdiği bir gelenektir ki 1400 yıla yakın bir süre boyunca geçerliliğini koruya gelmiştir. Bugün dahi böyledir. Gerçekten de Müslüman ülkelerin tümünde oğlan çocuğunun doğumu bayramlaşmalara, sevinç çığlıklarına, kurban adamalara vesile yarattığı halde, kız çocuğun doğumu üzgünlüklere ve esef vesilelerine ve bir daha sefere inşallah erkek çocuk doğurursun temennilerine yol açar. Örneğin Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde ailenin erkek çocuk sahibi olduğunu duyanlar büyük bir mutluluk içerisinde ana babayı kutlar ve Tanrı büyüktür duaları ile ilahi güce şükranlarını sunarlar. Fakat kız çocuk doğmuş ise böyle bir şeye gerek görmezler. Sadece çocuğun kulağına Kur'an'dan birkaç cümle okumakla yetinirler. İran'da hamile kadının yakınları erkek çocuk doğurması için dua etmeyi görev bilirler. Bu vesile ile hacca çıkanlar da olur. Eğer doğan çocuk kız ise umutlarının boşa çıkması nedeniyle herkese bir üzüntü çöker. Doğum sırasında hazır bulunanlar, eğer erkek çocuk doğmuş ise ana babayı tebrik, kız çocuk doğmuş ise teselli ederler. Köylerde kız çocuğun varlığı ile yokluğu bir sayılır. Köylüye kaç çocuğun var diye sorulduğunda, köylünün vereceği cevap erkek çocuklarının sayısını belirtmekten ibarettir. Türkiye gibi din ve devlet işlerini birbirinden ayırma dönemi geçirmiş bir ülkede dahi köylerde erkek çocuk doğurmayan kadının adı kötüye çıkar. Kız çocuklar çoğu kez nüfusa bile kaydolunmaz. Ailelerin tek tesellisi ev işlerine yardımcı olacak birinin gelmiş olmasıdır. Fakat her şeye rağmen çok genç yaşta eloğluna varacakları ve evden ayrılacakları için kız çocuklar evde adeta birer misafir durumundadırlar. Bu itibarla onların bakımına dahi fazla önem verilmez. Erkek çocuk doğuracak yerde kız çocuk doğuran kadınların kocaları tarafından dayağı çekilip hastanelik edildikleri çok görülür. Bu yukarıdaki örnekleri tüm Müslüman ülkeler bakımından aynıyla çoğaltmak mümkündür. Ne var ki bütün bu acı gerçeklere rağmen şeriat dininin kız çocuğuna güya değer ve önem verdiği iddia edilir. Bu iddialara başvuranlar İslam öncesi dönemle kıyaslama yolunu denerler. Arapların cahiliyede kız çocuğuna karşı düşmanlık beslediklerini, kız çocuğun doğumunu utanç verici bildiklerini ve bu nedenle kız çocukları diri diri gömdüklerini söylerler. Kur'an'dan örnek verirler ve aralarından birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir, halktan gizlemeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? Kaan Nahl Suresi ayet 56-59. Beyinsizlikleri yüzünden körü körüne çocuklarını öldürenler. K6 Enam Suresi ayet 140. Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman K81 Tekvir Suresi ayet 140. Şeklindeki hükümlere işaret ederler ve Muhammed'in bu kötü geleneği değiştirdiğini ve kız çocuklara erkek çocuklar gibi aynı değerde kıldığını söylerler. Oysa ki bu iddialar abartma olduğu kadar yalandır da. Çünkü bir kere İslam öncesi dönemde Arapların kız çocuğuna karşı kötü değil, fakat iyi davrandıkları tarihi araştırmalarla sabittir. Muhammed'in Kur'an'a soktuğu yukarıdaki hükümler kız çocuklarını öldürme geleneğini önlemek için değildir. Sadece çocuk olur korkusu ile evlenmekten vazgeçenleri faziletsiz göstermek amacıyla konmuştur. Şöyle ki, cahiliyede Araplar kız çocuğunu tıpkı erkek çocuk değerinde bilirlerdi. Her ne kadar bazı aşiretlerde, örneğin Kin'de de, kız çocukların daha doğum sırasında toprağa gömüldüğü görülse de, yaygın olmayan ve esasen Muhammed zamanında ortadan kalkmış bulunan bu gelenek, kız çocuğunu hor görme duygusundan değil, ekonomik nedenlerden doğma idi. Yoksulluk yüzünden çocuk besleyemeyeceğini düşünen bazı aileler çocuklarını Tanrı'ya adarlardı. Bu gelenek sadece kız çocukları bakımından değil, bazı kabilelerde oğlan çocuklar bakımından da uygulanırdı. Ve yine bu dönemde oğlan çocuğunun saçının altın değerinde olduğu inancı mevcut olmakla beraber, bunun yanında dişilerin kutsal niteliğe sahip oldukları inancı da vardı. Başka bir deyimle dişiyi hor ve aşağı değil, fakat aksine kutsal değerde bilirlerdi. Bunun böyle olduğunu diğer kaynaklar yanında özellikle İbnül Kelbi'nin Kitabal Tankisal Aşman adlı yapıtından öğrenmek kolaydır. Hem de öylesine kutsal bilirlerdi ki, daha önce de belirttiğimiz gibi ilahlarına örneğin Lat, Uzza ve Menat gibi Tanrı'nın kızları olarak taparlardı. Bunun böyle olduğunu Kur'an'dan öğrenmek mümkündür. Nitekim Nisa suresinde, onlar Kureyşliler, Allah'ı bırakıp dişilere taparlar. K4 Nisa suresi ayet 117-119 diye söz edilen dişiler, yine Kur'an'da Necm suresinde belirtilen Lat, Uzza ve Menat adındaki ilahlardır. K53 Necm suresi ayet 19-29. Öte yandan Tanrı'nın meleklerinin dahi dişilerden yaratıldığına inanırlardı. Nitekim Kur'an'da İsra ve Saffat surelerinde eski Arapların Tanrı melekleri dişi yarattı, kızları tercih etti, kendisine dişilerden melekler edindi şeklinde konuştukları belirtilmiştir. K17 İsra suresi ayet 40 ve K37 Saffat suresi ayet 149. Bu böyleyken ve cahiliye Araplarının dişiye ve kız çocuğuna karşı böylesine olumlu bir tutuma sahip bulundukları ortadayken, utanç yüzünden kız çocuğunu toprağa gömmek gibi bir geleneğe bağlanmayacakları aşikardır. Yine aynı şekilde Kur'an'daki kız çocuğu hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğunda K81 Tekvir suresi ayet 8-9 şeklindeki ayetleri, Muhammed kız çocuğunu öldürme geleneğini yok etmek için değil, fakat çocuk olur korkusu ile evlenmekten kaçınanları tehdit ve Müslüman nüfusunu çoğaltmak amacıyla öngörmüştür. Bundan dolayıdır ki Kur'an'a koymuş olduğu ayetlerle insan varlığının dünyaya gelişinin Tanrı takdirine bağlı bulunduğunu ve Tanrı'nın bilgisi olmadan hiçbir dişinin gebe kalamayacağını, doğuramayacağını ve bir canlının ömrünün kısaltılıp uzatılamayacağını, Fatır suresi ayet 11 ve yine Tanrı'nın dilediğine kız çocuklar ve dilediğine erkek çocuklar bağışladığını ve dağıttığını ve bu itibarla fakirlik korkusu ile çocuk edinmekten kaçınmanın ya da çocukları yok kılmanın caiz olmadığını İsra suresi ayet 31 anlatmıştır. Her ne kadar bazı özel haller için azil yapmaya, yani meniyi rahim dışına akıtmaya izin verse de genel olarak korunmayı yasaklamıştır. Bu doğrultuda olmak üzere hadislerde bırakmıştır. Söylendiğine göre kendisi de korunma yoluna gitmemiştir. İşte bu verilere dayalı olacaktır ki din adamları İslam dininin çocuk düşürmeye, kürtaja cevaz vermediği görüşünü savunurlar. 1. Erkek çocuğunun saçının bile altın değerinde olduğu inancı. Eğer tarihi gerçekler cesaretle ortaya vurabilse anlaşılır ki kız çocuğu konusunda yer etmiş bulunan olumsuz inançların kökeni eski Arap yaşamlarından ziyade Muhammed'den gelmektedir. Çünkü Muhammed erkek çocuklarla ilgili olarak eski Araplar tarafından uygulanan gelenekleri daha da güçlendirirken o dönemin dişilerle ilgili olumlu inançlarını da kökünden yok etmeye çalışmıştır. Örneğin erkek çocukların doğumunu eski geleneklere uygun düşecek şekilde büyük şenliklere konu yaparak İslami bir uygulama haline sokmuştur. İbn Hanbel'in Müsned'inden ve Beyzavi'nin Ensabul Eşrafı'ndan öğrenmekteyiz ki, Muhammed kendi kızları içinde en fazla sevdiği Fatıma'nın iki erkek çocuk doğurmasından büyük mutluluk duymuştur. Bu vesilelerle adeta bayram yapmış ve cahiliye döneminin geleneği olmasına rağmen bu çocukların saçlarının kesilmesini ve fakirlere dağıtılmasını emretmiştir. Çünkü bu gelenek gereğince erkek çocuğunun saçı altın değerinde kabul edilirdi. Öte yandan kız çocuğunun varlığını üzüntü konusu yapan da herkesten önce yine o olmuştur. Her ne kadar kızı Fatıma'ya fazlasıyla düşkün ve onu canı gibi sever görünse de, bu sevgi kız çocuğuna karşı özel bir sevgiden doğma değildi. Çünkü olmuş olsaydı Hatice'den doğma diğer kızlarına karşı da aynı yakınlığı duyması gerekirdi. Oysa ki bu kızlarının adını pek anmamıştır bile. Kaldı ki Fatıma'yı bile bütün o sever görünürlüğüne rağmen Ali'nin yani Fatıma'nın kocasının sert ve haşim muamelelerine feda etmekten geri kalmamıştır. Nitekim kocası Ali ile kavgalaştığı her defasında Fatıma Muhammed'e gelerek içini döker, üzüntüsünü belirtir ve ondan teselli beklerdi. Bu kavgalar çoğu kez Ali'nin kötü davranışlarından doğma olmasına rağmen Muhammed kendisine ''Kocanın mizacına uy, eğer bir insanın bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadınların kocalarına secde etmelerini söylerdim.'' derdi. Böylece Ali'nin uygunsuz tutumunu onaylamak yanında kocalara bu konuda adeta açık bono vermiş olurdu. Öte yandan erkek çocuğa sahip olmamaktan dolayı kendisini üzüntüden ve hatta utançtan kurtaramamıştır. Bundan dolayıdır ki Hatice'den doğan dört kızının hayatta kalması onu hiçbir zaman tatmin edememiştir. Tanrı'ya daima bir erkek çocuk vermesi için yalvarıp durmuştur. Fakat bütün bu yalvarmalarına rağmen her ne hikmetse Tanrı ona bu zevki tattırmamıştır. Tattırmak şöyle dursun, fakat verdiklerini de geri almıştır. Nitekim Hatice'den olan oğulları El-Kasım, Et-Tahir, El-Tayyip, Abdullah ve daha sonra cariyesi Maria'dan olan İbrahim çok küçük yaşlarda iken ölmüşlerdir. Öte yandan erkek çocuk edinemediği için etrafa karşı utanç duymuştur. Duymasının nedeni çevresindekilerin kendisiyle erkek varis bırakmadan ölüp gideceğini ve adının bile silineceğini söyleyerek adeta alay etmeleri ve hatta peygamberliğini ciddiye almamalarıdır. Örneğin eşi Şenba İbrahim'in ölümü üzerine Muhammed için "Eğer o gerçekten Tanrı elçisi olsaydı en sevdiği oğlu ölmezdi." demiş. Bu sözlerden fevkalade alınan Muhammed derhal Şenba'yı boşamıştır. Fakat Muhammed'i bu hususta asıl utandıran şey Eş-Şahmi'nin şu sözleridir. Muhammed kendi sulbünden gelme bir varisi, erkek çocuğu olmayan ve zürriyetsiz bir kimsedir. Öldükten sonra adı unutulacaktır. Bu tür olaylara karşı Muhammed Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlerle cevap vermeye çalışırdı. Örneğin Kur'an'a yerleştirdiği "Şüphesiz biziz sana Kevser'i veren" K108 Kevser Suresi ayet 1 şeklindeki ayetlerle Tanrı'nın kendisine erkek çocuktan çok daha değerli ihsanlarda bulunduğunu, paye ve şerefler sağladığını anlatırdı. Kevser'in ne olduğu sorulduğunda bunun büyük bir nehir olduğunu, içindeki direklerin gökyüzündeki yıldızlar kadar sayısız bulunduğunu ve bu nehirden su içenlerin ömür boyunca susuzluk hissetmeyeceklerini, İçmeyenlerin ise cennete giremeyeceklerini açıklardı. Açıklarken de tanıdığı Hristiyanlardan ve örneğin Hatice'nin Hristiyan olan ammizadesi Varaka'dan duyduklarını tekrarlamış olurdu. Başka bir deyimle erkek çocuktan nasipsiz kalmayı bir bakıma felaket saymış. Fakat bunu başkalarına hissettirmemek için yukarıdaki usullere başvurmuştur. Bu vesileyle uyguladığı diğer bir usul de kız çocuğuna sanki önem veriyormuş gibi görünmekti. Bu maksatla bıraktığı hadisler arasında şunlar vardır. Her kimin kız çocuğu olur ve yanında bulundukları müddetçe onlara hüsnü muamelede bulunursa mutlaka onlar o adamı cennete götürür.